Ayrım 8.
Ertesi sabah istek fişini doldurup polis daha Marsilya'da soruşturmaya başlamadan kendini Sidi Bel Aves'te buldu. Marsilya limanı o sıralar Amerika'dan yollanan yiyeceklerin ulaştığı önemli bir transit merkeziydi. Bu yiyecekleri elde etmek için de cinayet işlenmesi olağandı. Sonraki birkaç gün içinde şüpheli kimse bulunamayınca dosya kapatıldı. Ama Kowalski bunu öğrendiğinde lejyona çoktan katılmıştı. Yaşı 19'du ve başlangıçta eskiler uzun boyuna rağmen ona küçük adam diyorlardı. Sonraları nasıl adam öldürebileceğini gösterdi onlara. Kendisine Kowalski demeye başladılar. Çin idinde geçirdiği 6 yıl ondaki son ahlak dengesini de yıkmıştı. Oradan da Cezayir'e gönderilecekti. Ama bu arada Marsilya yakınındaki bir kampta 6 ay süren bir eğitim gördü. O sıra Doklar Mahallesi'ndeki barların birinde pezevengiyle başı derde giren ufacık tefecik ama dik kafalı orospu Julie ile tanıştı. Kowalski tek yumrukta herifi 6 metrelik tezgahın öbür ucuna yolladı. Çene kemiği kırılan pezevenk 10 saat kendine gelemedi. Dev yapılı lejyon askeri Julie'nin hoşuna gitmişti. Aylar boyu Kowalski geceleri onun koruyuculuğunu yaptı. İşinden sonra eski limandaki köhne evine kadar götürdü. Bir gün Julie gebe kaldığını fark etti ve Kowalski'ye çocuğun kendisinden olduğunu söyledi. Belki canı çektiğinden Kowalski orospuya inandı. Julie ayrıca çocuğu istemediğini ve başından atmanın yollarını bilen ihtiyar bir kadın tanıdığını da söyledi. Kowalski onu fena dövdü, çocuğu aldırırsa öldüreceğini söyleyip gözdağı verdi. 3 ay sonra Cezayir'e dönmesi gerekiyordu. Bu arada kendisi gibi Polonyalı olan ve Polak Jojo diye bilinen, Çin Hindinden Fransa'ya sakat döndüğünde tekerlekli arabasıyla garda yiyecek satan bir Şendul'la işi pişirip yaşamaya başlayan lejyonun eskilerinden Jerzy Gribowski adlı biriyle tanışmıştı. Akşam çalışmadığı zamanlar yakındaki kışlalarda yaşayan lejyon askerlerinin doldurduğu barlara uğrar ve onlarla eski günlerden söz ederdi. Bunların çoğu genç, onun Çin Hindinden, Turan'dan ayrılmasından sonra lejyona katılanlardı. Sonra bir gece Kowalski ile tanıştı. Çocuk konusunda soru sormak için Kowalski Jojo'ya dönmüştü. Jojo da kendisiyle aynı fikirdeydi. İkisi de bir zamanlar kiliseye devam etmişlerdi. "Çocuğu aldırmak istiyor," dedi Victor. "Kaltak," karşılığını verdi Jojo. "Tam bir kaltak," diye onu destekledi Victor. Efkarlı bakışlarını barın ardındaki aynaya dikip içmeye devam ettiler. "Zavallı çocuğa böyle şey yapmak doğru değil," dedi Victor. "Ne diyorsun?" diye onayladı Jojo. Biraz düşünen Victor ekledi. "Hiç çocuğum olmadı." "Benim de," karşılığını verdi Jojo. Gün doğarken zil zurna sarhoş bir plan yaptılar ve aldıkları kararı sarhoşların tantanalı hareketleriyle ıslattılar. Ertesi sabah Jojo verdiği sözü hatırladı ama haberi karısına nasıl ileteceğini bir türlü kestiremiyordu. Bunu yapabilmesi için 3 gün uğraşması gerekti. 2-3 üstü kapalı imadan sonra bir gece yatakta ona her şeyi anlattı. Karısının bu habere çok sevinmesi onu şaşırttı. Gerekli tedbirleri aldılar. Eğitimi biten Victor bir üst rütbeye geçerek yeni savaşa başlayan binbaşı Şazane'ye katılmak üzere Cezayir'e döndü. Marsilya'da Jojo ve karısı gözdağıyla pohpohlamayı sürdürüp Julie'yi izlemeye koyuldular. Victor yola çıktığında Julie 4 aylık hamileydi ve çocuğu aldırması için artık çok geç olmuştu. Julie 1955 yılının sonlarında mavi gözlü ve altın saçlı bir kız çocuğu doğurdu. Jojo ve karısı Julie'nin yardımıyla evlat edinme işlemlerini kanuna uygun olarak yaptılar. Julie eski hayatına döndü. Jojo ile karısı artık bir kız çocukları olduğunu Victor'a yazdılar. Kışlasındaki Kowalski bundan garip bir sevinç duydu ama kimseye sözünü etmedi. O güne kadar edinebildiği her şeyi elinden almışlardı. Yine de 3 yıl sonra Cezayir dağlarında bir temizlik hareketine girişmeden önce birliğin papazı vasiyetname yapmak isteyip istemediğini sordu. Böyle bir şey aklına gelmemişti. Hiçbir şeyi olmayan, eline geçen parayı 40 yılda bir aldığı izinlerde uğradığı barlarla batakhanelerde harcayan Victor, papazın üstelemesi ve yardımıyla vasiyetname düzenlemeye karar verdi. Vasiyetnamesinde de bütün varını yoğunu Marsilya'da yaşayan eski lejyon askeri Joseph Gribowski'nin kızına bıraktığını belirtti. Dolayısıyla bu belgenin bir suretiyle birlikte Paris'teki Milli Savunma Bakanlığı arşivlerine vardı sonunda. Güvenlik örgütünde görevli ajanlar, Bune ve Konstantin şehirlerinde hüküm süren cinayet dalgasıyla ilgili soruşturmaları sırasında Kowalski'nin adına rastladılar. Bu dosyada birçok benzeriyle birlikte çıkarıldı ve eylem bölümünün başındaki Albay Roland'ın dikkatini çekti. Ziyaret edilen Gribowski'ler bütün hikayeyi anlattılar. Kowalski bunu hiç öğrenemedi. Kızını hayatı boyunca iki kere gördü. İlki 1957 yılında baldırına bir kurşun yiyip nekahet dönemi Marsilya'da geçirdiği sıra. İkincisi de 1960'da savaş divanında tanık olarak ifade vermek üzere Yarbay Şazana ile birlikte yine aynı şehre döndüğünde. İlkinde kızı 2 yaşındaydı, ikincisinde de 4,5. Kowalski kolları Jojo ile karısına aldığı armağanlar ve Silvi'nin oyuncak paketleriyle dolu olarak geldi. Çocukla dev yapılı Victor amcası çok iyi anlaşıyorlardı. Ama çocuğun varlığından kimseye, Şazane'ye bile söz etmedi. Şimdi de Löse bilmem neye yakalanmıştı ve Kowalski içini buran bu gizli huzursuzluğa karşı bir şey yapamıyordu. Öğle yemeğinden sonra 9. kata çıkıp mektupların konduğu madeni muhafazayı bileğine taktırdı. Şazane Fransa'dan önceki ay Kasson'a bağlı aydutların banka soygunları sonucu elde ettikleri paranın tutarıyla ilgili bilgi verecek önemli bir mektup bekliyor. Kowalski'nin öğleden sonra gelecek mektupları alması için postaneye dönmesini istiyordu. Löse bilmem ne işte dedi. Nedir acaba diye sordu birden onbaşı. Zinciri bileğine kilitlemekle meşgul bulunan Şazane şaşkınlıkla başını kaldırdı. Neden söz ediyorsun diye sordu. Bir kan hastalığıymış dedi Kowalski. Odanın öbür ucunda elindeki dergiyi okuyan Kasson gülmeye koyuldu. Lösemi demek istiyorsun. Her neyse bu hastalık nedir acaba? Bir çeşit kanser dedi Kasson. Kan kanseri. Kowalski önünde duran Şazane'ye baktı. Sivillere güvenmezdi. Doktorlar bu hastalığı geçirebilirler mi albayım? Hayır Kowalski, bu hastalığa yakalanan ölür, tedavisi yoktur. Neden sordun? Hiç diye mırıldandı Kowalski, bir yerde okumuştum da. Ve çıktı gitti. Şazane günlük emirler dışında bir şey okumayan muhafızının bir kitapla bu söze rastlamasına şaştıysa da şaşkınlığını göstermedi. Olay da kısa sürede aklından çıktı. Çünkü öğleden sonra gelen postada beklediği mektup vardı. Bu mektup OAS'nin İsviçre'de açtırdığı çeşitli banka hesaplarında 250 bin dolar kadar bir paranın toplandığını bildiriyordu. Habere çok sevinen Şazane çeşitli banka müdürlerine mektup yazıp bu paranın kiralık katilin hesabına geçirilmesini bildirmek üzere masasının başına oturdu. Paranın geri kalan bölümü içinde telaşlandığı yoktu. De Gaulle temizlendi mi OAS'yi başlangıçta paraca destekleyen aşırı sağcı sanayici ve bankacılar hemen paranın üstünü tamamlamak için koşarlardı. Bankacılara yazdığı mektupları bitirince metni Kasson'a gösterdi. O da hemen bir takım itirazlarda bulundu. Üçünün de İngiliz'e, Paris'te başkanın gittiği yerler ve çevresindeki güvenlik tedbirlerinin değiştirilmesi konusunda devamlı bilgi sağlayacak birini bulmaya söz verdiklerini hatırlattı. Bu kaynak katil için hayati bir önem taşıyabilirdi. Herhalde taşıyacaktı da. Bu dönemde paranın İsviçre Bankası'na nakledildiğini ona bildirmekle daha çabuk harekete geçme cesaretini vermiş olabilirlerdi. Darbeyi vuracağı anı kendi seçecek ama işin birkaç gün uzaması herhalde durumu değiştirmeyecekti. Buna karşılık katile verilecek bilgilerde bir takım boşluklar olması planının kesinlikle başarısızlığa uğramasına yol açabilecekti. Kasson o sabah Paris'teki başlıca adamını yolladığı mektuptan De Gaulle'ün yakın çevresinden biriyle bir ajan arasında bağlantı kurulmasının başarıldığını öğrenmişti. Ajanın işe yarar bilgiler edinebilmesi için birkaç gün daha beklemek gerekiyordu. Dolayısıyla Kasson katille işin başarıya ulaşmasına büyük önem olan bilgileri alabileceği bir telefon numarası bildireceği ana kadar bankacılara verilecek talimatı ertelemek uygun düşmez miydi? Şazane uzun uzun düşündükten sonra Kasson'un görüşlerini kabul etmek zorunda kaldı. Ama aslında bu tartışma, bu hiçbir şeyi rastlantıya bırakmama tasası ve tedbirler gecikmişti. Artık hiçbir şey çakalın programını değiştiremezdi. Harekete geçeceği günü seçmiş ve matematikçi düzenliliğiyle hazırlıklara girişmişti. Boğucu Roma gecesinin karanlığında dama oturmuş, iri karaltısı havalandırmaya bağlı bacanın daha uzun olan gölgesine karışmış, eli 45'lik kolt tabancasının tetiğindeki Kowalski, Marsilya'da Löse bilmem ne adında bir kan hastalığından yatan küçük kız için üzülüp duruyordu. Güneşin doğmasına pek az kala aklına bir şey geldi. Jojo'yu son gördüğünde eski lejyon askerinin bir telefon almaktan söz ettiğini hatırladı. Kowalski'nin mektubu aldığı sabah Çakal Brüksel'deki Hotel Amigo'dan ayrılıyor. Bir taksi onu Grossens'in oturduğu sokağın köşesinde bıraktı. Kahvaltı saatinde silahçıya telefon etmiş, saat 11'de buluşmak üzere onunla sözleşmişti. Yolun iki yanına tedbir olarak bir göz attı, sonra gidip kapıyı çaldı. Kapıyı bizzat Grossens açtı, dikkatle kapadı, güvenlik sürgüsünü sürdü ve ziyaretçisini küçük çalışma odasına götürdü. ''Hiçbir derdiniz yok ya?'' diye sordu Çakal. Silahçı biraz tedirgin göründü. Katil soğuk bakışını üzerine dikti. Tüfeğin 4 Ağustos gününe hazır olacağını bana söylediniz. Doğru, inanın bana mesele çıkaranda tüfek değil. Hatta tüfeğin işi bitti bile. Aramızda kalsın ama bunu şaheserlerimden biri sayıyorum. Kafamı kurcalayan, tepeden tırnağa imal etmek zorunda kaldığım öbür parça. Size göstereceğim. Tezgahın üzerine aşağı yukarı 60 santim boyunda, 45 santim eninde ve 10 santim kalınlığında bir çeşit yassı bavul konmuştu. Gursens bunu açtı, bavulun iki kanadı yana düştü ve her biri tüfeğin parçalarına uyan çeşitli bölmelerin meydana getirdiği bir kapak oluştu. Asıl muhafaza bu değil, anlıyorsunuz, dedi Gursens. Asıl muhafaza bu olsa çok daha uzun tutmak zorunda kalırdım. Bunu kendim için yaptım. Bütün parçalar yuvalara tıpatıp oturuyor. Açık duran kapağın kenarında uzunluğu 45 santimi geçmeyen namlu duruyordu. Çakal bunu eline alıp inceledi. Çok hafifti ve daha çok bir makineli namlusunu andırıyordu. Ardında bir kol, kolun arkasında da yuvarlak bir çıkıntı bulunuyordu. Çakal sağ elinin baş parmağıyla işaret parmağının arasına bunu sıkıştırıp sağa sola oynattı. Kol yuvasında hareket etti ve atım yatağının ağzı açılıp kurşunun yerleştirileceği yağdan pırıl pırıl yuva göründü. Kolun hemen altına ve yana mekanizmanın üzerine ustaca lehimlenen bir küvet kolun rahatça hareket etmesini sağlıyordu. Bunun ardında da başka bir parçanın vidalanabileceği ufak bir delik vardı. Kundak buraya oturuyor, dedi Gursens. Çakal tüfeği çevirip altını inceledi. Tetik korkuluğunu silahın gövdesine bağlayan maden üzerinde ufak bir vida deliği vardı. Gursens bir şey söylemeden çakala virgülü andıran bir çelik parçası uzattı. Bu parçanın ucu da 2-3 santim uzunluğunda bir vidaydı. Baş parmağının çevik bir hareketiyle çakal bu maden virgülü yuvasına vidaladı. Böylece korkuluğun içine silahın tetiği takılıyordu. Yanında duran silahçı bir tepsiden ucu vidalı bir çelik parçası aldı. Dipçiğin ilk parçası, dedi. Çakal bunu aşağı yukarı 30 derecelik bir açı meydana getirecek şekilde mekanizmanın arkasına taktı. Mekanizmanın birkaç santim ötesinde açılan başka bir delik dipçiğin üst parçasının takılması içindi. Bu parça takılınca Gursens dipçiğin omuza oturan parçasını da çakala uzattı. 10 santim uzunluğunda siyah deri kaplı, bol kıtıkla şişirilmiş eğik bir plakaydı bu. İki ucunda dipçiğin diğer parçalarına uyan iki delik açılmıştı. Bunları vidalamaya ihtiyaç yok, dedi silahçı. Parça hafif bir itişle yuvasına oturuyor. Çakal omuzuna dayayacağı plakayı yerine oturttu ve bir itişle dipçiğin diğer iki parçasıyla birleştirdi. Bütünü şimdi normal bir tüfek görünüşündeydi. Usta bir hareketle çakal tüfeği omuzladı, parmağı tetikle sol gözü kapalı karşısındaki duvara nişan alıp tetiğe bastı. Mekanizmada hafif bir tıkırtı oldu. Aşağı yukarı 25 santim uzunluğunda birer siyah tüpü elinde tutan Belçikalı'ya döndü. Susturucu, dedi çakal kendisine uzatılan tüpü alarak. Çabucak dikkatle susturucuyu namlunun ucuna taktı. Gursens'in elinde tuttuğu öbür tüp dürbündü. Namlunun üstünde madene bir dizi çifte yiv oyulmuştu. Dürbünün takılmasını ve namluya paralel gelmesini sağlıyordu bu yivler. Dürbünün sağında ve üstündeki başsız küçük vidalar ayarın yapılmasına yarıyordu. Çakal yeniden tüfeği omuzladı, Piccadilly'deki bir mağazada alacağı yeni tüfeği deneyen zarif bir centilmeni andırıyordu ilk bakışta. Ama kısa süre önce sıradan bir av tüfeğinin parçaları sayılabilecek şey, şimdi bir kiralık katilin çok tehlikeli ve şaşmaz silahıydı. Çakal tüfeği bıraktı, hoşnutlukla silahçıya döndü. Güzel, dedi, çok güzel, sizi kutlarım, çok iyi bir iş başarmışsınız. Gursens'in ağzı kulaklarına vardı. Yalnız ayarın iyi yapılması ve denenmesi kalıyor. Çalışma masasının çekmecesinden 100 mermilik bir kutu çıkardı. Kutu açıktı ve ilk dizide 6 kurşun eksikti. Bunlar deneme atışı için, dedi. Öteki 6'sını patlayan mermiler haline getirmek üzere aldım. Çakal kurşunları avuçladı ve avucunun içinde inceledi. Hedef dikkate alınırsa bu kurşunlar insana çok ufak geliyordu. Daha doğrusu mermiye müthiş bir ilk hız sağlayan çok uzun kurşunlardı bunlar. ''Asıl kullanacağım kurşunlar nerede?'' diye sordu İngiliz. Gursens çalışma masasına dönüp ipekli kağıda sarılı bir paket çıkardı. ''Tabii genellikle bunları emin bir yere saklarım.'' diye açıkladı. ''Ama geleceğinizi bildiğimden ortaya çıkardım.'' Kağıdı açtı ve içindekileri beyaz kurutma kağıdının üzerine döktü. İlk bakışta bu kurşunlar çakalın yeniden karton kutuya doldurduklarının eşi gibi geliyordu insana. Ama biraz daha dikkatli incelediğinde deneme atışlarında kullanacağı bakır nikel karışımı mermilerin konik başlarının kurşununu ortaya çıkarmak için eğelendiği görülebilirdi. Bu eğelenmiş başa minicik bir delik açılmış, Gursens bu deliğe bir damla cıva akıtıp sıvı kurşunla kapamıştı. Kurşun katılaştıktan sonra yuvarlanıp düzlenerek eski haline getirilmişti. Şakal bu kurşunları hiç görmemişti ama biliyordu. Cenevre anlaşmasıyla yasaklanmıştı. Adi dumdum kurşunundan çok daha öldürücüydü. Hedefini bulduğunda el bombası gibi patlıyordu. Başlangıçta civa damlası merkez kaç kuvvetin etkisiyle boşluğun dibine sıkışıyor, hedefe vardığında da öylesine büyük bir güçle ileri fırlıyordu ki mermideki kurşun yığını da aynı hızla itiyor ve birden açılan çiçeğin yaprakları gibi yayılıyordu kurşun parçaları. Böyle dağılıveren kurşun parçaları bir çay fincanı büyüklüğündeki yerde etleri paralıyor, kemikleri un ufak ediyor, dokuları yırtıyordu. Kafatasını delen böyle bir mermi anında bunu tuzla buz ediyordu. Çakal kurşunu dikkatle ipekli kağıdın üzerine bıraktı. Ardındaki ufak tefek silahçı soran bakışlarla onu süzüyordu. ''Çok iyiye benziyor'' dedi çakal. ''Siz bir uzmansınız, kuşkum yok. Evet, takıldığınız nokta nedir?'' İstediğiniz tüpler bayım, bunların yapılması sandığımdan çok daha güç oldu. Bir kere hatırlattığınız gibi alüminyum kullandım ama silahı satın alıp değiştirmekle işe başladığımı unutmamak gerek. Geri kalanla da ancak birkaç gündür uğraşıyorum. Bu tüpleri askeri inceliğe indirmek için çok ince maden satın aldım. Ama işlenince sigara kağıdı gibi oldu. Ufacık zorlamada katlanıveriyordu. Ölçüleri bozmamak için ben de çok daha dayanıklı ama tabii işlenmesi çok daha güç olan paslanmaz çelik aldım. Dün başladım. Anlıyorum, anlıyorum. Şimdi bir tek soru kalıyor. Ne zaman? Silahçı omuz silkti. Kesin bir gün vermek güç. Gerekli her şey elimin altında. Beklenmedik bir şey olmazsa ki bu da beni şaşırtır. Son teknik sorunların da çözüldüğü inancındayım. 5-6 gün, belki bir hafta. İngiliz sinirlendiğini hiç belli etmedi. Yüzünde kıl oynamadan anlattıklarını tamamlayan Belçikalı'yı dinliyordu. Gusens sustuğunda İngiliz hala düşünüyordu. Peki dedi sonunda, bu belki de yolculuk tasarılarımı değiştirmeme yol açacak. Ama son gelişimde düşündüğüm kadar önemli bir terslik değil belki. Bir bakıma yapacağım telefon konuşmasıyla da ilgili. Her neyse, silaha nasılsa alışmam gerek. Oldu olacak bu işi Belçika'da yapalım. Ama tüfeğe normal mermilere, ayrıca da değiştirilen mermilerden birine ihtiyacım olacak. Ayrıca da çalışma yapabileceğim sakin bir yer gerekli bana. Dikkati çekmediğinden emin olarak insan bu ülkenin hangi köşesinde atış yapmaya gidebilir? Açık havada 130 ile 150 metre arası bir uzaklıkta atış yapabileceğim neresi var? Arden ormanı dedi Gusens. Sabahtan akşama kadar kimsenin uğramadığı köşeleri kolayca bulabilirsiniz orada. Gidiş dönüş en çok bir gününüzü alır. Bugün perşembe, hafta sonu yarın başlıyor. Böyle zamanlarda ormanda dolaşanlara rastlamanız mümkün. Ayın 5'inde pazartesi günü gidin daha iyi. Ben de salı ya da çarşambaya kadar işimi bitirmiş olurum. İngiliz aldığı cevaptan hoşnut kalarak başını salladı. Çok iyi. Sanırım tüfekle mermileri hemen alacağım. Gelecek hafta salı ya da perşembe günü sizinle yine bağlantı kurarım. Silahçı itiraz etmeye hazırlanıyordu ama müşterisi ondan önce davrandı. Yanılmıyorsam size daha 700 İngiliz lirası kadar bir borcum var. Şu kurutma kağıdının üzerine bir deste para attı. 500 daha, kalan 200 İngiliz'i malın geri kalan bölümünü almaya geldiğimde ödeyeceğim. Teşekkür ederim bayım dedi silahçı, her birinde 20 tane beşlik bulunan 5 deste parayı kaparak. Tüfeği parça parça söktü, her parçayı muhafazanın yumuşak keçe kaplı bölmelerine yerleştirdi. Patlayıcı kurşuna gelince bunu bir kağıda sarıp temizleme bezi ve fırçalarla birlikte muhafazanın bir köşesine soktu. İngiliz kurşunları cebine attı ve muhafazanın sapına yapıştı. Örneklerle dolu çantasını taşıyan bir satış mümessilini andırıyordu. Gustans onu terbiyelice kapıya kadar geçirdi. Otele döndüğünde çakal muhafazayı dolabın dibine yerleştirdi. Anahtarı kilitle iki kere çevirip cebine attı. Öğle yemeğini geç yedi, sonra merkez postanesine gidip Zürih'te bir telefon numarası istedi. Konuşabilmesi için yarım saat beklemesi gerekti. Sonra karşısına Herr Mayer çıktı. İngiliz önce numarasını ardından da adını vererek kendini tanıttı. Herr Mayer özür dileyerek telefonun başından ayrıldı ve iki dakika sonra döndü. Şimdi sesindeki temkinlilik gitmişti. Paralarını dolar ve İsviçre frangı olarak yatıran müşterilerin hesapları düzenli olarak kabardıkça kendilerine kibarca davranılmaya hak kazanıyorlardı. Brüksel'den telefon eden adam bir soru sordu. İsviçreli bankacı yine özür diledi ama bu kez yarım dakika geçmeden tekrar telefon başına geldi. Müşterisinin hesap özetini getirdiği ve incelemekte olduğu anlaşılıyordu. ''Hayır bayım'' diye cızırdadı telefondaki ses. ''Hesabınıza yatacak paralar hakkında ekspres mektupla size bilgi vermemizi isteyen yazınız burada. Ancak sözünü ettiğiniz dönemde hesabınıza yatan bir para yok.'' ''Ben de bunu merak ediyordum Herr Mayer. Çünkü Londra'dan ayrılalı iki hafta oluyor, mektubunuz benim yokluğumda oraya gelebilirdi.'' Hayır, hesabınıza yatan bir para yok. Böyle bir şey olur olmaz size hemen bilgi vereceğiz. Herr Mayer'in saygılı dileklerini kısa kesen çakal telefonu kapadı, borcunu ödeyip çıktı. O akşam saat 6'dan biraz sonra Kalpazan'ın Neue sokağındaki barda buldu. Adam tezgaha yaslanıp beklemeye başlamıştı bile. İngiliz bir köşedeki boş sırayı gözüne kestirdi. Belçikalı'ya da yanına gelmesi için işaret etti. İşinizi bitirdiniz mi diye sordu. Evet bitirdim, iyi oldu, bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. İngiliz elini uzattı, gösterin. Belçikalı bir Bastos sigarası yaktı ve başını salladı. Rica ederim bayım, beni anlayın, burası gerçekten çok kalabalık. Üstelik kağıtları, özellikle Fransız kimliklerini incelemek için çok iyi ışık gerekli. Bu ışık için stüdyom var. Çakal soğuk bakışıyla onu bir süre inceledi. Sonra bir baş işaretiyle onayladı. Peki, gidip görelim. Birkaç dakika sonra bardan çıkıp bir taksi çevirdiler. Bir yaz günü akşama doğru güneş hala epey yüksekte parlıyordu. Ama kimyasal kokularla küf kokusunun birbirine karıştığı bodrumdaki stüdyoda eşyaları belli belirsiz seçmeyi ancak sağlayan bir alacakaranlık hüküm sürüyordu. Kalpazan kadife perdeyi itti, tepedeki lambalardan birini yaktı. Cebinden bir zarf çıkarıp içindekileri maun sehpanın üzerine yaydı. Sonra sehpayı odanın ortasında tam tepedeki lambanın altına çekti. Buyurun. Ağzı kulaklarında masanın üzerindeki üç kartı işaret ediyordu. İngiliz bunlardan birini alıp ışıkta inceledi. İlk sayfasına bir kart yapıştırılmış olan ehliyetiydi bu. Kartta Mr. Alexander James Quentin Duggan'ın 1A, 1B, 2, 3, 11, 12, 13 numaralı gruplara giren motorlu araçları kullanma yetkisi bulunduğu ve ehliyetin 10 Aralık 1960 gününden 9 Aralık 1963 gününe kadar geçerli olduğu belirtilmişti. Üzerinde uydurma bir numara ve Londra Bölgesi Genel Meclisi ve 1960 Trafik Yönetmeliği yazıları vardı. Sonra da büyük harflerle ehliyetname ve vergisi ödenmiştir yazılıydı. İlk bakışta bu mükemmel bir sahte ehliyetti. Çakalın yapmak istediği iş içinde fazlasıyla yeterliydi. İkinci belge basit bir Fransız kimliğiydi. Buruşuk ve kenarları dönmüş bir çalışma kartı. Colmar'da doğan ve Paris'te yaşayan 53 yaşındaki André Martin adına çıkarılmıştı. Belgenin bir köşesindeki fotoğrafta fırça gibi kesilmiş demir kırı saçlarıyla 20 yıl yaşlanmış yüzünde somurtuk bir bezginlik ifadesi okunuyordu. Ama onu en çok ilgilendiren üçüncü belgeydi. Üzerine yapıştırılmış olan fotoğraf kimliktekinden hafifçe ayrılıyordu. Kalpazan iki belgenin veriliş tarihleri arasında birkaç aylık aranın bulunmasına dikkat etmişti. Resimlerin sağında ve solundaki ustaca değişiklikler sayesinde hayatının ayrı dönemlerinde çekilmiş ama aynı adama ait oldukları görülüyordu. Her ikisinde de Kalpazan büyük bir ustalık göstermişti. Şakal başını kaldırdı ve belgeleri cebe indirdi. Mükemmel dedi, tam istediğim gibi, sizi kutlarım. Sanırım daha 50 İngiliz borcum var. Doğru bayım, teşekkür ederim. İngiliz cebinden 10 tane beşliğin meydana getirdiği bir deste çıkarıp bekleyen Kalpazan'a uzattı. Baş parmağıyla işaret parmağı arasında tuttuğu desteği bırakmadan da ekledi. Sanırım bir eksik var. Belçikalı anlamazlıktan geldi. Affedersiniz. Ehliyetin gerçek birinci sayfasını iade etmediniz. Onu da geri almak istediğimi söylemiştim. Kaşlarını kaldıran Kalpazan şaşkınlık numarası yaptı. Para destesini bırakıp ellerini ardında kavuşturarak döndü. Sonra topukları üzerine çark etti ve tekrar çakalın yanına geldi. Bu kağıt parçası hakkında ufak bir konuşma yapabileceğimizi düşündüm bayım. Ya öyle mi dedi çakal bir soru belirtisinin sezildiği anlamsız sesiyle.